Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry, 1. kaset 2. yüz, sayfa 60. Ha, yıldızları diyorsun. Evet evet, yıldızlar. Peki 500 milyon yıldızı ne yapacaksın? 501.622.731. Ciddi bir adamım ben, gözümden bir şey kaçmaz. Ne yapıyorsun bu yıldızları? Ne mi yapıyorum? Evet. Hiç, sahibim onlara. Yıldızların sahibi sensin demek. Evet. Ama ben bir kral görmüştüm, o... Krallar sahip olmazlar, yönetirler. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Yıldızların senin olması neye yarıyor? Zengin olmama yarıyor. Zengin olman neye yarıyor? Yeni yıldızlar bulununca onları satın almama yarıyor. Sözün burasında Küçük Prens, bunun kafası da tıpkı benim sarhoşunki gibi çalışıyor diye düşündü. Yine de yeni sorular sormaktan geri kalmadı. Yıldızlara nasıl sahip olunabilir? İş adamı iyiden iyiye alınmıştı. Yıldızlar kimin? Ne bileyim ben, hiç kimsenin. Öyleyse benim. Çünkü bunu ilk akıl eden ben oldum. Senin demekle senin oluyor mu? Tabii, sahipsiz bir elmas bulursan senin olur. Bir düşünce ilk senin aklına gelse, beratını alırsın, senin olur. Benimki de öyle. Benden önce kimse yıldızlara sahip olmayı akıl edemediğine göre yıldızlar benimdir. Doğru, ama ne yapıyorsun onları? Düzene sokuyorum, sayıyorum, yine sayıyorum. Güç bir iş, ciddi bir adamım ben. Küçük Prens daha öğreneceğini öğrenmiş değildi. İpek bir atkım olsaydı, dedi. Boynuma dolar, nereye gitsem yanımda götürebilirdim. Bir çiçeğim olsaydı koparır yakama takabilirdim. Ama sen gökteki yıldızları koparamazsın ki. Koparamam ama bankaya yatırabilirim. O da ne demek? Şu demek, yıldızlarımın sayısını bir kağıt parçasına yazarım. Sonra kağıdı bir çekmeceye koyar, çekmeceyi kilitlerim. Hepsi bu mu? Bu. Küçük Prens eğlenceli iş diye düşündü. Pek şairane ama ciddi denemez buna. Ciddi şeyler konusunda Küçük Prens'in görüşleri büyüklerinkinden apayrıydı. Söz gelimi benim her gün suladığım bir çiçeğim var. Her hafta süpürdüğüm 3 tane de yanardağım var. Sönmüş olanı bile süpürüyorum, ne olur ne olmaz. Bu yaptıklarımla yanardağlarımı ve çiçeğime yararlı oluyorum. Sense yıldızlar için yararlı değilsin. İş adamı ağzını açtı ama söyleyecek laf bulamadı. Küçük Prens yola düzüldü. Büyükler tepeden tırnağa olağanüstü kişiler canım diye düşündü yol boyunca. 5. gezegen çok ilginçti. Şimdiye dek gördüklerinin en ufağıydı. Üstünde ancak bir sokak feneriyle bekçisine yer vardı. Küçük Prens gökyüzünün bir noktasında üstünde ne insan ne de ev bulunan küçücük bir gezegende şu sokak feneriyle bekçisinin ne işe yarayabileceğini kestirememişti. Yine de kendi kendine, bu adam gülünç belki ama kraldan da, kendini beğenmişten de, iş adamından da, sarhoştan da daha az gülünç. Hiç değilse işinin bir anlamı var. Feneri yakınca bir yıldız doğuyormuş. Bir çiçek açtırmış gibi oluyor. Söndürünce o yıldız, o çiçek uykuya dalıveriyor. Ne güzel bir uğraş. Güzel olduğu için gerçekten yararlı. Gezegene basar basmaz bekçiyi saygıyla selamladı. Günaydın. Fenerini niçin söndürdün? Yönetmelik böyle. Günaydın. Nasıl? Yönetmeliğe göre fenerimi söndürüyorum. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Peki neden yaktın? Yönetmelik böyle. Anlayamıyorum, dedi Küçük Prens. Anlayacak bir şey yok ki, dedi bekçi. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Fenerini söndürdü. Kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Sonra, lanet bir uş benimki, dedi. Eskiden akıl ererdi. Sabah söndürür, akşam yakardım. Günün geri kalan saatlerinde dinlenir, gecenin geri kalan saatlerinde uyurdum. O zamandan bu yana yönetmelik değişti mi? Yönetmelik değişmedi. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı. Yönetmelik ise yerinde saydı. Sonra, şimdi gezegen dakikada bir dönüş yapıyor, dinlenmeye bir saniye vaktim kalmıyor. Her dakikada bir kez yakıp söndürüyorum. Amma da inşa, bu gezegende günler bir dakika sürüyor demek. O kadarla kalsa iyi. Biz şurada konuşurken bir ay geçti. Bir ay mı? Evet, 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Küçük prens baktı baktı ve yönetmeliğe bunca bağlı kalan bu bekçiye karşı içinde bir sevgi duydu. Bir zamanlar iskemlesini bir kımıldatışta ne gün batımları gördüğünü anımsadı. Dostuna yardım etmek istedi. Bak dedi, sana istediğin zaman dinlenebilmen için yolunu göstereceğim. Ben hep dinlenmek isterim dedi bekçi. Bir insan hem işine bağlı hem tembel olabiliyor anlaşılan. Küçük prens açıklamaya koyuldu. Senin gezegenin öyle küçük ki 3 adımda çevresini dolanırsın. Her güneş alan yerde kalabilmen için çok yavaş yürümen yeter. Dinlenmek istediğin zaman yürürsün. Gündüzler dilediğin kadar uzar. Bu bir çözüm yolu olamaz. Çünkü hayatta asıl sevdiğim şey uyumaktır. Ne yapalım, şansın yok dedi küçük prens. Ne yapalım, şansım yok. Günaydın. Feneri söndürdü. Yol boyunca küçük prens şu zavallıyı kral da, kendini beğenmiş de, sarhoş da, iş adamı da görseler küçümserlerdi. Oysa yine de içlerinde bana en az gülünç gelen o. Belki kendi dışında bir şeyle uğraştığından. İçini çekerek kendi kendine dedi ki, içlerinde arkadaş olabileceğim tek insan oydu. Ama gezegeni o kadar küçüktü ki 2 kişi almazdı. Küçük prensin kendini açıklamaktan kaçındığı bir şey daha vardı. Bu gezegenden ayrılırken 24 saatte 1440 gün batımı kaçırdığına yanıyordu asıl. 6. gezegen bir öncekinden 10 kat genişti. Kocaman kitaplar, yaşlı bir bay vardı orada. Küçük prensin geldiğini görünce haykırdı. Bir kaşif geliyor. Küçük prens masanın üstüne oturduğunda sık sık soluyordu. Kaç gündür yollardaydı. Yolculuk nereden diye sordu yaşlı bey. Küçük prens de sordu. Bu koca kitap ne? Burada ne yapıyorsunuz? Coğrafyacıyım ben. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı denizlerin, ırmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bilgine denir. Ne ilginç, sonunda gerçek bir meslek adamına rastlayabildik. Coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Böylesine görkemli bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok güzel. Okyanusları var mı? Bir şey diyemem. Ya, küçük prens beklediğini bulamamıştı. Peki dağlar? Bir şey diyemem. Kentleri, ırmakları, çölleri? Ona da bir şey diyemem. Hani siz coğrafyacıydınız? Tamam dedi coğrafyacı. Ama kaşifim dememiştim. Gezegenimde tek kaşif yok. Kentleri, ırmakları, dağları, denizleri, okyanusları ve çölleri bulup çıkarmak coğrafyacının görevi değildir ki. Coğrafyacının gezinecek vakti yoktur. Masasının başından ayrılmaz. Kaşifler ayağına gelirler. Onlara sorular yöneltir. Yolculuk anılarını not eder. Bunlardan birinin anılarını ilginç görürse, o kaşifin dürüstlüğü konusunda soruşturma yapar. Neden? Çünkü yalancı bir kaşif coğrafya kitaplarının başına neler neler getirir. Çok içki içen kaşifler için de aynı durum söz konusudur. O neden? Çünkü sarhoşlar teki çift görür. Diyelim bir yerde tek dağ var. Coğrafyacı 2 dağ var diye not edecektir. Bir tanıdığım var dedi küçük prens. Olsaydı çok kötü bir kaşif olurdu. Mümkün. Ne diyordum? Kaşifin dürüstlüğü ortaya çıkınca bu kez keşfi için bir soruşturma yapılır. Oraya mı gidiliyor? Yok canım, daha kolayı var. Kaşiften kanıt göstermesi istenir. Söz gelimi büyük bir dağ keşfedilmemişse oradan büyük kayalar söküp getirmesi gerekir. Coğrafyacı birden coştu. Sen çok uzaklardan geliyorsun. Kaşifsin. Artık gezegenini anlatırsın bana. Ve kayıt defterini açarak kalemini yonttu. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle geçirilir deftere. Mürekkeple işlemeden önce kaşifin kanıtlarını sunması beklenir. Dedi coğrafyacı. Bizim orası o kadar ilginç değil. Küçücük bir yer. 3 yanardağım var. Bunlardan ikisi püskürür halde. Biri de sönmüş. Ama belli olmaz tabii. Hiç belli olmaz. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmiyoruz. Neden? Gezegenimdeki en güzel şey o çiçek. Kaydetmiyoruz. Çünkü çiçekler bugün var, yarın yok. Yani geçici. Geçici ne demek? Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. İçlerindeki bilgiler hiç eskimez. Bir dağın yer değiştirmesi çok az rastlanan bir olaydır. Bir okyanusun susuz kalması da öyle. Biz bu deftere ölümsüz şeyleri geçiriyoruz. Ama günün birinde sönmüş yanardağlar yeniden püskürebilir. Tam anlayamadım, geçici ne demek? Yanardağlar sönmüş olsa da olmasa da bizim için değişmez. Bizim gözümüzde yanardağ değil, dağ önemlidir. O hiç değişmez. Bir soru sordu mu, karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens üsteledi. Geçici ne demek? Yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilen şey demektir. Öyleyse çiçeğimin yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilir. Elbette. Çiçeğim geçiciymiş diye düşündü küçük prens. Hem kendini savunmak için dört dikeninden başka silahı yok. Bense onu gezegende bir başına bırakıp geldim. İlk kez acı çökmüştü içine. Ne var ki kendini çabuk toparladı. Şimdi nereye gitmemi öğütlersiniz diye sordu. Dünya adlı gezegene, iyi ün kazanmış bir gezegendir. Böylece yedinci gezegen Dünya oldu. Dünya başka gezegenlere benzemez. Orada 111 kral, zenci kralları da sayarsak, 7000 coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon sarhoş, 311 milyon kendini beğenmiş, yani aşağı yukarı 2 milyar büyük yaşamaktadır. Size dünyanın genişliği üstüne bir fikir vermek için şu örneği verebilirim. Elektriğin bulunmadığı çağlarda bu gezegenin 6 kıtasında 462.511 kişilik bir bekçi ordusu her akşam sokak fenerlerini yakmakla görevliydi. Bu orduya uzaktan bakmaya doyum olmazdı. Hareketleri bir opera balesi kadar düzenliydi. Önce Yeni Zelandalı ve Avustralyalı bekçiler görünürdü. Bunlar fenerlerini yaktıktan sonra gider uykuya dalarlardı. Bu kez sıra Çinli ve Sibiryalı bekçilere gelirdi. Onlar da yerlerine çekilince Rus ve Hintli bekçiler ortaya çıkardı. Sonra Afrikalı ve Avrupalılar, sonra Güney Amerikalılar, en sonra da Kuzey Amerikalılar. Sahneye giriş sırası hiçbir zaman bozulmazdı, görülecek şeydi. Yalnız Kuzey Kutbu'ndaki tek fener bekçisiyle kafaları Güney Kutbu bekçisi boş gezerlerdi. Yılda iki kez iş düşerdi onlara. İnsan zeka oyununa kalkınca biraz yalan söylüyor. Ben de fener bekçilerinden söz ederken tam tamına doğruca davranmadım. Gezegenimizi bilmeyenlerde yanlış izlenimler uyandırabilecek bir yola saptım. İnsanların dünyanın yüzeyinde kapladıkları yer çok küçüktür. Dünyada yaşayan 2 milyar insan, mitinglerdeki gibi sıkışık bir şekilde yan yana dursalar, 20 mil uzunluğunda ve 20 mil genişliğindeki bir alana kolayca sığarlardı. Yani dünyanın bütün insanları en küçük Pasifik adasına yerleştirilebilir. Bunu büyüklere söyleseniz size inanmayacaklardır. Kendilerinin büyük yer kapladıkları kanısındadırlar çünkü. Kendilerini baobablar kadar önemli görürler. İyisi mi? Söyleyin hesabını yapsınlar. Sayılara bayılırlar. Hesap işlemleri hoşlarına gider. Ama siz vaktinizi bu gereksiz işle neden öldüreceksiniz? Bilirim, bana güvenirsiniz. Küçük prens dünyaya indiğinde hiç kimseye rastlamayınca şaşırmıştı. Yanlış gezegene geldiğine tam inanacaktı ki sarı bir halkanın kumda kımıldadığını gördü. İyi geceler dedi küçük prens saygıyla. İyi geceler dedi yılan. Hangi gezegende bulunuyorum acaba? Dünyada, Afrika'da. Demek dünyada hiç insan yok. Burası çöldür, çöllerde kimsecikler olmaz. Dünya büyüktür, dedi yılan. Küçük prens bir taşın üstüne oturarak gözlerini göğe dikti. Acaba dedi, bir gün hepimiz kendi yıldızımızı bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor? Gezegenimi görüyor musun? Tam tepemizde ama nasıl da uzaklarda. Güzel dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor insan. İnsanların arasında da yalnızlık duyulur dedi yılan. Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın dedi. Parmak kadar kalınlığın var. Ama bir kral parmağından daha güçlüyümdür. küçük prens gülümsedi. Çok güçlü olamazsın. Hem ayakların da yok, yolculuk bile yapamazsın. Seni gemilerin gidemeyeceği kadar uzağa götürebilirim. Küçük prensin ayak bileğine altın bir bilezik gibi dolandı. Dokunduğum her yaratığı geldiği toprağa yollarım. Ama sen tertemizsin ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens susuyordu. Şu kas katı dünyada böylesine güçsüz oluşun acıma duygusu uyandırıyor içimde. Sana yardım edebilirim. Günün birinde gezegenin özlemine dayanamazsan benim... Seni çok iyi anlıyorum dedi küçük prens. Yalnız niye öyle bilmece gibi konuşuyorsun? Benim için çözülmeyecek bilmece yoktur dedi yılan. Ve sustular. Küçük prens çölü geçerken bir çiçeğe rastladı. Üç taç yapraklı önemsiz bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi çiçek. İnsanlar nerede diye kibarca sordu küçük prens. Çiçek eskiden bir kervan görmüştü. İnsanlar mı diye tekrarladı. Galiba 6-7 tane insan var. Yıllar önce görmüştüm. Ama kim bilir şimdi neredeler. Rüzgarla sürüklenmişlerdir. Kökleri yok, hayatları güç oluyor bu yüzden. Hoşça kal dedi küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek. Küçük prens bir dağa tırmandı. Dağ olarak şimdiye kadar yalnız kendi gezegenindeki 3 yanardağı görmüştü. Onlar da ancak dizlerine geliyordu. Hatta sönmüş yanardağı taburi olarak kullanırdı. Kendi kendine bu yükseklikteki bir dağdan bir bakışta bütün dünyayı ve bütün insanları görebilirim diye düşündü. Ama sipsivri tepelerden başka hiçbir şey ilişmedi gözüne. Günaydın dedi usulca. Günaydın, günaydın, günaydın diye karşılık verdi yankı. Kimsiniz? Kimsiniz? Kimsiniz? Kimsiniz? Hepiniz dostum olun, yapayalnızım. Yapayalnızım, yapayalnızım. Ne tuhaf bir gezegen diye düşündü küçük prens. Her yer kuru, her yer sivri, her yer kirli. İnsanlarda da düş kurabilme gücü hiç yokmuş. Ne söyleseniz onu tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. Söze ilk o başlardı. Küçük prens uzun süre kumlar, kayalar, karlar arasında düşe kalka yürüdükten sonra bir yola ulaştı. Yollar eninde sonunda insanların oturduğu yerlere çıkar. Günaydın dedi. Baştan başa gül açmış bir bahçenin önünde duruyordu. Güller birazdan günaydın dediler. Küçük prens onlara baktı. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Kimsiniz diye sordu. Şaşırmıştı. Bizler gülleriz dediler güller. Aha dedi küçük prens. Yüreği üzüntüyle doldu. Çiçeğe evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte yalnız bir bahçede bile ona tıpatıp benzeyen 5000 çiçek vardı. Görse ne kızardı dedi kendi kendine. Kim bilir nasıl öksürür, üstüne gülünmesin diye ölüyormuş gibi yapardı. Ben de ölmemesi için seve seve ona bakıyormuş gibi yapardım. Çünkü böyle yapmasam gerçekten ölmeye kalkardı. Sonra da şunlar geldi aklına. Eşsiz bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanırdım. Oysa sıradan bir güle sahipmişim. Sıradan bir gül, ancak dizlerime yükselen. Biri belki hepten sönmüş 3 yanardağ. Demek hiç de büyük bir prens değilmişim. Yüzü koyun çimenlere uzanıp ağladı. İşte o sırada tilki geldi. Günaydın dedi. Çevresine bakınıp kimseyi göremeyen küçük prens... Günaydın dedi tatlı bir sesle. Buradayım dedi ses elma ağacının altında. Kimsin sen dedi küçük prens. Güzelliğine diyecek yok. Ben tilkiyim. Gel oynayalım çok üzgünüm. Seninle oynayamam evcil değilim. Kusuruma bakma dedi küçük prens. Biraz düşündükten sonra ekledi. Evcil ne demek? Buralı değilsin besbelli. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanlar dedi tilki. İnsanların tüfekleri vardır, ava çıkarlar. Hepimizin rahatını kaçırırlar. Bir de kümeslerde tavuk beslerler. Başka dertleri yoktur. Yoksa piliç mi arıyorsun? Hayır, dost arıyorum. Evcil ne demek? Artık kimselerin umursamadığı bir geleneğin gereği. türlü ilgiler kurmak demektir. İlgiler kurmak mı? Evet, söz gelimi sen benim için şimdi yüz binlerce oğlandan birisin. Ne senin bana bir gereksinmen var ne de benim sana. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize gereksinme duyarız. Sen de benim için dünyada bir tane olursun, ben de senin için. Biraz biraz anlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var, galiba beni evcilleştirdi. Olabilir dedi tilki, dünyada neler olmuyor ki? Ama bu dediğim dünyada olmadı. Tilki şaşırmış, meraklanmıştı. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcı var mıdır? Yok. Bak bu çok ilginç. Peki ya piliç? Yok. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor dedi tilki içini çekerek. Ama hemen konuya döndü. Hayatımda hiç değişiklik olmaz. Ben piliçleri avlarım, insanlar beni avlar. Bütün piliçler birbirine benzer, bütün insanlar da. Doğrusu epey sıkıcı. Ama beni bir evcilleştirsen hayatım günlük güneşlik oluverir. Öteki ayak seslerinden apayrı bir ayak sesi tanırım. O sesler korkuyla kovuğuma kaçırtır beni. Seninki ise tatlı bir ezgi gibi yer altından çağıracaktır. Bak ötedeki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem, buğdayın önemi yok benim için. Buğday tarlaları bana bir şey demiyor. Bu çok acı ama senin saçın altın renginde. Beni evcilleştirsen ne iyi olurdu bir düşün. Altın rengindeki başaklar seni anımsatacak artık. Başaklardaki rüzgarı dinlemek güzel gelecek. Tilki sustu ve uzun bir süre küçük prensi süzdü. Ne olursun evcilleştir beni dedi. Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin dedi tilki. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir işte. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede çimenlerin arasında oturacaksın. Şöyle, ben seni göz ucuyla süzeceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler bir yanlış anlama kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınımda oturursun. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur dedi tilki. Söz gelimi öğleden sonra saat 4'te gelecek olsan ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat 4 dedi mi meraktan yerimde duramaz olurum. Mutluluğumun armağanını bulup çıkarırım. Ama gelişi güzel gelirsen içimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor. Ayin nedir? Bu da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek. Bir günü öbür günlerden, bir saati öbür saatlerden ayırır. Söz gelimi peşimdeki avcıların bir ayinleri var. Her perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi, bütün günler birbirine benzeyecek, ben de hiç keyif çatamayacaktım. Küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca tilki, ah dedi, gözyaşlarımı tutamayacağım. Suç sende dedi küçük prens. Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim, kendin istedin evcilleşmeyi. Orası öyle. Şimdi de gözyaşlarını tutamıyorsun. Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı. Oldu oldu dedi tilki. Başak tarlaları meselesi. Sonra ekledi. Git bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel helalleşelim, sana bir sır vereceğim. Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz. Şimdilik değersizsiniz de. Ne sizi evcilleştiren olmuş, ne de siz kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilkim eskiden nasıldı öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi. Ama ben onu dost edindim. Şimdi dünyada bir tane. Güller güç duruma düşmüşlerdi. Güzelsiniz ama boşsunuz diye ekledi. Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü camekanla örttüğüm odur. rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız tırtılların dışındakileri uğrunda öldürdüğüm odur. Yakınmasına, böbürlenmesine, susmasına kulak verdiğim odur. Çünkü benim gülümdür o. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zamandır. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi demiryolu makasçısı. Ne yapıyorsun burada? Yolcuları bölük bölük ediyorum. Onları taşıyan trenleri bazen sağa yolluyorum, bazen sola. Birden göz kamaştırıcı ışıklarıyla bir tren fırtına gibi geçerek makasçının kulübesini sarstı. Acele ediyorlar dedi küçük prens. Neden acaba? Makiniste sorsan o da bilmez. O sırada ters yönden göz alıcı ışıklarla ikinci bir tren fırtına gibi geçti. Ne çabuk döndüler. Bunlar onlar değil dedi makasçı. Bu karşıdan gelen tren. Bulundukları yerden memnun kalmamışlar herhalde. Kimse yerinden memnun değildir dedi makasçı. Bir üçüncü trenin göz alıcı ışıklar içinde fırtına gibi geçişini duydular. Bunlar da birinci trendeki yolcuların peşinde mi? Kimsenin peşinde değiller. Ya uyuyorlar ya da esniyorlardır şimdi. Yalnız çocuklar burunlarını cama yamyaslı dayamışlardır. Zaten yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler dedi küçük prens. Bezden bir bebeğe bütün zamanlarını verirler. Varsa yoksa o bebektir. Ellerinden alınsa ağlarlar. Ne mutlu onlara dedi makasçı. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satan bir adamdı bu. Haftada bir hap içtiniz mi artık içecek bir şey aramıyordunuz. Bunları neden satıyorsun diye sordu küçük prens. Zamanın boş yere harcanmasını önlemek için. Uzmanların hesabına göre bu haplar alınınca haftada 53 dakika kazanılıyor. Peki bu 53 dakikada ne yapacağız? Canın ne isterse. Keyfimce harcayacak 53 dakikam olsaydı ağır ağır bir çeşmeye doğru yürürdüm dedi küçük prens. Uçağımın çölde bozuluşundan 8 gün sonraydı. Yedek içme suyumun son damlasını içerken satıcının öyküsünü anlatmıştı bana. Anıların çok güzel dedim küçük prense. Ama ben daha uçağımı onaramadım. İçecek suyum da kalmadı. Ben de bir çeşmeye doğru ağır ağır yürüyebilseydim mutlu olurdum. Dostum tilki diye söze başladı. Sevgili küçüğüm, tilkinin bu konuyla ne ilgisi var? Neden olmasın? Çünkü susuzluktan öleceğim neredeyse. Mantığımı kavrayamamıştı. İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinletiyor. Söz gelimi ben bir tilki dostum var diye çok sevinçliyim. İçinde bulunduğum durumu yeterince anlayamıyor dedim kendi kendime. Açlık susuzluk görmemiş. Birazcık güneş yetiyor ona. Bana baktı bir süre. Düşüncelerimi okudu. Ben de susadım. Bir kuyu arasak. Bitkince elimi salladım. Uçsuz bucaksız çölde şansına güvenerek bir kuyu aramak serüven olurdu. Yine de yürüdük. Biz saatlerce konuşmadan yürüye duralım. Karanlık çökmüş. Yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Susuzluktan yanıyordum. Bunun için düşteymiş gibi görüyordum yıldızları. Küçük prensin sözleri belleğimde dönüp duruyordu. Demek sen de susadın dedim. Ama soruma karşılık vermedi. Su yüreğe de iyi gelebilir dedi yalnızca. Dediğini anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini öğrenmiştim. Yorulmuştu, oturdu. Ben de yanına çöktüm. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Yıldızlar gözden ırak bir çiçek yüzünden güzeldirler. Doğru dedim. Ve başka söz etmeden ay ışığı altındaki kum tepelerine baktım. Çöl güzel dedi küçük prens. Haklıydı. Çölü hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğine oturursunuz, bir şey görmez, bir şey duymazsınız. Yine de sessizlikte bir pırıltı kımıldar. Bir yerde bir koyunun saklı oluştur çöle güzellik veren dedi küçük prens. Kumdaki gizemli parıltıya birdenbire ulaşmam beni şaşkına çevirmişti. Küçükken eski bir evde otururduk. Efsaneye göre bir hazine saklıydı orada. Tabii kimse hazinenin nasıl bulunacağını bilmiyor, aramaya da kalkmıyordu. Ama evimiz bir masal havası kazanmıştı. Evim yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Doğru dedim küçük prense. Ev olsun, yıldızlar olsun, çöl olsun, hepsi güzelliğini gizliliğine borçlu. Tilkimin görüşüne katılmana sevindim dedi. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alarak yola çıktım. Coşmuştum. Kollarımda sırça bir hazine taşıyordum sanki. Sanki dünyada ondan daha kolay örselenebilen bir nesne yoktu. Ay ışığında o solgun alnına, o yumulu gözlere, rüzgarda uçuşan o saçlara bakıyor, kendi kendime diyordum ki, bu gördüğüm sadece kabuğu, içinde gizlenen gözde görülemez. Dudakları gülümseyecekmiş gibi aralanınca, şu kollarımda uyuyan küçük varlığın bana asıl coşku veren yanı diye düşündüm. Bir çiçeğe, uyurken bile benliğinde lamba ışığı gibi yanan bir gül görüntüsüne olan bağlılığıdır. Şimdi daha da çabuk örselenebilirmiş gibi geliyordu bana. Lambaları korumak gerekir. Yoksa küçük bir esintiyle sönüverirler. Yürüye yürüye şafakta kuyuya vardık. Küçük prens, insanlar hızlı trenlere biniyorlar. Ama ne aradıklarını bildikleri yok. Koşuşuyorlar, coşuyorlar, dönüp duruyorlar dedi. Sonra ekledi. Bunca çabaya değse bari. Vardığımız kuyu çöl kuyularına benzemiyordu. Çöl kuyuları kumda açılmış ufak deliklerdir. Buysa bir köy kuyusunu andırıyordu. Ne var ki görünürlerde köy filan yoktu. Düş gördüğümü sandım. Çok tuhaf dedim küçük prense. Her şey hazır. Çıkrık, kova, ip. Güldü. İpi tutarak çıkrığı çevirdi. Çıkrık rüzgarın uğramayı unuttuğu bir fırıldak gibi inliyordu. Duyuyor musun? Dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık. Şarkı söylüyor. Yorulmasını istemiyordum. İpi bana bırak dedim. Sana ağır gelir. Kovayı kuyunun ağzına kadar çektim, dayadım. Çıkrığın ezgisi kulaklarımdaydı. Kıpırdayan suda güneşin kımıldadığını görüyordum. Bu suya susamışım dedi küçük prens. Ver de içeyim. Neyi aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. Gözlerini kapayıp içti. Bir şölen içkisiymiş gibi tatlı, bildiğimiz içkilerden başkaydı bu su. Tatlılığı yıldızların altındaki yürüyüşten, çıkrığın ezgisinden, kollarımdaki güçten geliyordu. Bir armağan gibi iç açıyordu. Küçükken Noel ağacının ışıkları, gece duasının ezgisi, gülümseyen yüzlerin sevecenliği, işte böyle bir parıltı katardı aldığım armağana. Sizin dünyadaki insanlar dedi küçük prens. Bir bahçede 5000 gül yetiştiriyorlar. Yine de aradıklarını bulamıyorlar. Bulamıyorlar dedim. Oysa aradıkları tek bir gülde, bir damla suda bulunabilir. Doğru dedim. Küçük prens ekledi. Ama gözler kördür. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Suyu içmiştim, soluklarım düzene girmişti. Şafakta kum bal rengindedir. Bal rengi de mutluluğuma ekleniyordu. Peki neden kederliydim? Küçük prens yumuşak bir sesle "Sözünü tutmalısın." dedi yanıma oturarak. "Hangi sözümü?" "Bilirsin. Koyunum için bir tasma. Çiçekten ben sorumluyum." Cebimden resimlerin taslaklarını çıkardım. Küçük prens onları inceledi ve güldü. Senin baobablar da lahanaya benzemiş. Oysa ben övünüyordum baobablarımla. tilkiye gelince kulaklarına bak, sanki birer boynuz. Ne uzun yapmışsın. Yine güldü. Böyle dememeliydin küçük dostum dedim. Ben yalnız boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini çizebilirim. Üzme canını dedi. Çocuklar anlar. Ben de koyuna bir tasma çizdim. Ona uzatırken içim titriyordu. Bilmediğim tasarılarım var galiba dedim. Soruma karşılık vermedi. Dedi ki, biliyor musun, yarın dünyaya inişimin yıl dönümü. Biraz sustuktan sonra, tam da buralara inmiştim dedi. Kızarmıştı. Nedenini anlamadan içimde tuhaf bir eziklik duydum yine. Ama sormaktan kendimi alamadım. Demek bir hafta önce ilk karşılaştığımızda en yakın köye 1000 mil uzakta tek başına dolaşıp durman bir rastlantı değildi. İndiğin yere dönüyordun. Küçük prens yine kızardı. Bense duralayarak sordum. Belki de yıl dönümün içindi. Küçük prens yine kızardı. Kendisine sorulanlara hiç karşılık vermezdi. Ama insanın yüzünün kızarması evet anlamına gelir, değil mi? İçimde bir korku var dedim. Sözümü kesti. Şimdi sen çalışmalısın. Uçağının başına dönmelisin. Burada bekleyeceğim. Yarın akşam gel. Ama içime kuşku düşmüştü. Tilkiyi anımsadım. Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirseniz biraz gözyaşında hesaba katmalısınız. Kuyunun yanında eski bir taş duvarın yıkıntısı vardı. Ertesi akşam işimden döndüğümde uzaktan küçük prensi bu duvarın üstüne oturmuş bacaklarını sallar gördüm. Şöyle diyordu. Demek aklında kalmamış. Tam burası değildi. Başka biri bir şey demiş olmalıydı ki karşılık verdi. Evet evet bugün ama burada değil. Duvara doğru yürüdüm. O kimseyi ne görüyor ne de duyuyordum. Küçük prens yine karşılık verdi. Tamam, kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Orada durup beni bekleyeceksin. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre kalmıştı. Hala kimseyi göremiyordum. Bir sessizlikten sonra küçük prens yine konuştu. Vereceğin zehir çok mu iyi? Uzun süre acı çekmeyeceğim değil mi? Yüreğim ağzımda kala kaldım. Hala anlayamıyordum. Hadi şimdi git, inmek istiyorum. Gözlerim duvarın dibine kayınca havaya sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldüren sarı yılanlardan biri küçük prensin karşısında duruyordu. Tabancamı çekmek için elimi cebime atarken bir yandan da koşmaya başladım. Ancak çıkardığım gürültüyü duyan yılan kapatılan bir fıskiye gibi kumlarda yavaşça aktı. Madeni bir ses çıkararak taşların arasına girdi telaşsızca. Küçük dostumu kollarıma almak için tam vaktinde yetişmiştim. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bu da ne demek diye sordum. Yılanlarla mı konuşmaya başladın? Hep boynuna bağladığı sarı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslattım, su içirdim. Ama soru soracak cesaretim yoktu. Dolu dolu yüzüme baktı ve kollarını boynuma doladı. Yüreği vurulmuş bir kuşun yüreği gibi çarpıyordu. Dedi ki, uçaktaki aksaklığı bulmana çok sevindim. Artık ülkene dönebilirsin. Sen nereden biliyorsun? Ona onarım işinin umulmadık bir anda başarıyla sonuçlandığını haber vermeye gelmiştim. Soruya karşılık vermeden, ben de gezegenime dönüyorum bugün dedi. Sonra üzüntülü bir sesle ekledi. Benimki çok daha uzakta, çok daha güç. Olağanüstü bir şeylerin döndüğünü sezinliyordum. Onu kollarımda küçük bir çocuk gibi sıkıyordum ama bir uçuruma son hızla uçmasına engel olamayacakmışım gibi geliyordu bana. Derin düşüncelere dalmıştı galiba. Senin koyunu aldım. Sandığı da, tasmayı da. Hüzünle gülümsedi. Uzun süre bekledim, yavaş yavaş kendine geliyordu. Küçük dostum dedim, korkuyor musun? Korkuyordu kuşkusuz, hafifçe gülümsedi. Bu akşam daha çok korkacağım. Yeniden o çaresizlik duygusuyla buz gibi oldum. Anladım ki bu gülüşü bir daha görmezsem yapamam. Benim için çölde bir kaynaktı gülüşü. küçük dostum dedim. Hadi bir daha gül de göreyim. Bu gece tam bir yıl oluyor dedi. Yıldızım geçen yıl dünyaya indiğim yerin tam üstüne gelecek. Dostum, bu yılanın buluşma yerinin ve yıldızın bir düş olduğunu söyle bana. Dediğime karşılık vermedi. Gerçeğin mayası gözle görülmez dedi. Biliyorum. Çiçek içinde bu böyledir. Bir yıldızdaki çiçeği seversen geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. Bütün yıldızlar çiçeğe durur. Biliyorum. Su içinde öyle. Bana sunduğun su o çıkrıkla o ip yüzünden bir müzik gibi gelmişti. Ne güzeldi değil mi? Güzeldi. Gece yıldızlara bakarsın. Benim ülkem o kadar küçük ki nerede olduğunu göremezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızları gözlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Şimdi sana armağanı vermek sırası geldi. Güldü. Küçük dostum, biricik küçük dostum. Bu gülüşü duymak öyle güzel ki. Benim armağanım da bu işte. Suyu içtiğimiz zamanki gibi. Ne demek istiyorsun? Herkesin bir yıldızı var ama kimseninki birbirine benzemiyor. Yolcular için pusula, kimileri için ufak tefek bir ışık, bilginler için çözülmesi gereken bir sorundur yıldızlar. Sözünü ettiğim iş adamına göre ise altından başka bir şey değildirler. Ama bu yıldızlar susuyorlar. Yalnız sen, herkesten ayrı göreceksin onları. Ne demek istiyorsun? Onlardan birinde ben oturuyorum. Ben gülüyorum diye geceleri gökyüzüne baktığında sana bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Gülmeyi bilen yıldızların olacak senin. Sonra yine güldü. Bir gün üzüntün geçince, çünkü geçmeyecek üzüntü yoktur, beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum olarak kalacaksın. Gülmek isteyeceksin benimle birlikte. Koşup pencereyi açacaksın. Gökyüzüne gülerek baktığını gören dostların şaşacaklar. Onlara diyeceksin ki, evet ne olmuş, yıldızlara bakarken gülerim ben. Seni deli sanacaklar. Başına çorap öreceğim bir güzel. Yine güldü. Sanki sana yıldız yerine gülmeyi bilen bir sürü can vermişim gibi. Yine güldü. Sonra ciddileşti. Bu gece gelme. Seni bırakmam dedim. Acı çektiğimi sanacaksın. Ölüyormuş gibi olacağım. Bu işler böyle. Görme daha iyi. Zaten değmez. Seni bırakmam. Kaygılanmıştı. Yılan gelecek de ondan. Seni sokmasın. Yılanlar kötü yaratıklardır. Üstelik benim yılan eğlence olsun diye de sokabilir. Bırakmam seni. Birden rahatladı. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmaz yılanların. O gece yola çıkışını göremedim. Sessizce sıvışmıştı. Yetiştiğimde çabuk ve kararlı adımlarla yürüyordu. Geldin ne demekle yetindi. Elimi tuttu. Hala kaygılar içindeydi. Gelmekle iyi etmedin. Acı çekeceksin. Ölmüş gibi olacağım. Gerçekten ölmeyeceğim oysa. Susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Yol uzun. Bu gevdeyi götüremem. Çok ağır. Susuyordum. Bırakılmış bir deniz kabuğu gibi olacak kalıbım. Eski deniz kabuklarına acınmaz ki. Susuyordum. Cesareti azıcık kırılmıştı. Ama bir çaba daha gösterdi. Bak ne güzel olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkrığı paslı birer kuyu olacak. Hepsi taze su sunacaklar bana. Susuyordum. Göreceksin ne eğleneceğiz. Senin 500 milyon çanın, benim 500 milyon çeşmem olacak. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.